Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde demokrasiye geçiş sürecini, Türkiye'nin anayasal devlet olma istikametindeki reformlarını, bu reformlarda rol oynayan aktörleri hem isimler olarak hem kurumlar olarak ve bazen yayın organları olarak bazen metinler, ıslahat fermanı, tanzimat fermanı gibi çerçevesinde ele almaya, Türkiye demokrasisinin güçlü tarihi kültürel köklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde 19. yüzyılı ve 20. yüzyılı milli mücadeleyi, 2. Meşrutiyet sonrası dönemi ele aldıktan sonra tek parti dönemini değerlendirdik ve tek parti döneminden yeniden 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru çok partili hayata dönüş kararını İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1945'te yaptığı konuşmayı ele aldık. Bu çerçevede bu konuşmayı mütakiben yaşanan gelişmelere bakıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi İsmet İnönü'nün bu kararı hem iç hem de dış dinamikleri değerlendirmek şeklinde gelişiyor. İsmet İnönü 2. Meşrutiyet öncesi ve sonrası dönemi yakından takip eden kurmay bir subay. Karakter itibariyle de tecrübeye önem veren, ihtiyatlı, temkinli, ders çıkarmaya yatkın ve tek parti döneminin hatalarından ve tek parti döneminin ila nihaya devam etmeyeceğini ve kendi inisiyatifiyle sona ermezse bunun dünyadaki örnekleri gibi kötü bir şekilde sona erebileceğini değerlendiren ve bunun hem memlekete hem kendileri derken de partiye ve ailesine verebileceği zararları düşünen, tartan ve içeride de Türkiye'nin 2. Meşrutiyet'ten itibaren, öncesinden ve sonrasından itibaren demokrasi, anayasal yönetim, hürriyet gibi kavramlar etrafında oluşmuş siyasi kültürünün nihayetinde galebe çalacağını bilen bir tecrübeli isim. Dünyadaki gelişmelere baktığında da bilhassa Nazi faşist cephesinin yenilmeye başlayacağının anlaşılmasıyla beraber Stalingrad muharebesini müteakiben Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin bilhassa güç kazanması ve Türkiye ile saldırmazlık paktını yenilememesi karşısında Batı şemsiyesiyle tıpkı Tanzimat döneminde olduğu gibi veya Kırım Savaşı'ndan olduğu gibi Batı güvenlik şemsiyesiyle bir güvenlik kurabileceğini düşündüğünden iki dinamiğin ortak paydasının da tek parti rejiminin sona ermesi yönünde gelişeceğini hesaplayarak bu süreci başlatıyor. Tabii bu süreç kolay bir süreç değil. İsmet İnönü bu süreci başlatıyor ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yaptıklarının isabetli olduğunu ve seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin galip çıkacağını, kendisinin galip çıkacağını düşünüyor. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de böyle düşünmenin ötesinde tek parti rejiminin daha isabetli olduğunu düşünen güçlü bir damar var. Dünyadaki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş otoriter, totaliter ideolojilerden, rejimlerden etkilenmiş ve Türkiye'nin Müslüman olmasından kaynaklanan problemleri olduğunu düşünen, o yüzden de demokrasiye, hürriyet rejimine geçemeyeceğini düşünen bir damar var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. İsmet İnönü bunlarla da mücadele etmek, yer yer bunları değiştirmek, dönüştürmek durumunda kalacak. Diğer taraftan tabiatıyla yeni kurulan partilerin hangisinin öne geçeceği, onların çizeceği çerçeve, nihayetinde ortaya çıkacak anlaşma zemini, bütün bunlar aslında bilinmezliklerle dolu bir döneme işaret ediyor. Biz şimdi bu dönemin içerisinde neler olduğuna bakmaya çalışıyoruz. Bu bilinmezliklerin içerisinde meselenin daha da bilinmez olmasını engellemek için Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü devlet bürokrasisi siyasi yelpazedeki bazı unsurları bastırmaya, engellemeye, onları siyaset yapmaktan bir ölçüde men etmeye çalışıyor. Bunların bir kısmı işte Turancı, ırkçı diye tabir edilen aşırı sağ, bir kısmı da Sovyetler Birliği ile de ilişkili olduğu düşünülen aşırı sol, sosyalist aktörler. Bu yandan yapılıyor ama diğer yandan da çok partili hayata geçirmiş sistemin, rejimin liberalleştiğini görüyoruz. Bu hani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki o katı devletçi yaklaşımının değişmesi şeklinde oluyor. Diğer taraftan da rejim düzeyinde oluyor. Yani kanunlar, uygulamalar, kurumlar değişmeye başlıyorlar. Değişen kanunlardan birisi Cemiyetler Kanunu. Burada sınıf esasına dayanan derneklerin kurulamayacağı yönündeki düzenleme kaldırılıyor. Bu düzenlemenin kalkışıyla beraber Türkiye sendikaların boy gösterdiği, sosyalist derneklerin, bu arada o dönemde ayrı bir siyasi partiler kanunu olmadığı için siyasi partiler de cemiyetler kanununa göre kurulduğu için sosyalist partilerin kurulduğu bir dönem yaşanıyor. Bunun hikayesini geçtiğimiz programda anlatmaya çalışmış ve Türkiye Komünist Parti geleneğinin partileşme gayretini anlatmıştık da bütün bunlar olurken bir yandan da hani dediğimiz gibi bu gelenekler bir anda ortaya çıkmış gelenekler değil. Türkiye Komünist Partisi eski, yer altında çekilmiş, buradan mücadele yürüten bir gelenek ve zaman zaman tek parti yönetiminde işte Cumhuriyet Halk Partisi ve devlet bürokrasisi bu partiyi, hareketi bastırmaya, diğer taraftan bir ölçüde buradan bazı kadroları devşirerek, alarak, ikna ederek bu hareketi zayıflatmaya da çalışıyor. Mesela bu hareket içerisinde bulunmuş Vedat Nedim Tör gibi, Şevket Süreyya Aydemir gibi önemli isimler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılıyor ve devlet bürokrasisinde önemli yerlere geliyor. Şevket Süreyya Aydemir Sanayi Bakanlığı'nda, Vedat Nedim Tör de kültür iletişim işlerinde önemli yerlere geliyor, getiriliyor. Tabii onlar da TKP geleneğinden kopuyor ve daha yerli Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir fikri çerçeve kurmaya çalışıyorlar. Bunun mesela önemli örneklerinden birisi Kadro dergisinde ortaya çıkıyor. Kadro dergisi bu manada dünyadaki bu sol tecrübeden, devletçi, müdahaleci ekonomik anlayışın siyasi felsefesini de ihtiva eden bir çerçeve sunuyor ve Kadro dergisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde yeni ortaya konulan o Kemalizmi belirleme, etkileme ve onun fikri muhtevasını ortaya koyarak partiye kendi rengini vermek isteyen bir ekolü temsil ediyor. Bunun söylemek lazım gelir ki demokratik bir yönü yok. Çünkü Kadro dergisi demokrasiye inanmıyor. Demokrasiye, liberal demokrasiye, liberal iktisada karşı. Diğer taraftan bu işte 30'lardaki artan ideolojik tartışmalar etrafında bu tür dünyadaki gelişmelerden de etkilenmiş sert ideolojik yönelimler Mustafa Kemal Paşa tarafından tasvip edilmiyor. Nihayetinde Kadro dergisini Mustafa Kemal kapatacak, kapattıracak ve buradaki kadroyu da dağıtacak. İşte Yakup Kadri Karaosmanoğlu mesela işte Tiran'a gidecek, zoraki diplomat olacak. Diğerleri de farklı yerlere gidecek ama dergi devam etmeyecek. Mustafa Kemal Paşa bütün bu yeni işte Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış bu ideolojik otoriter, totaliter yaklaşımlardan hoşlanmayan bir pragmatik bakış açısı içerisinde ve yer yer o yüzden de liberal ekonomi politikalarını da kadroları da dikkate alan, hatta asıl tercihi bu istikamette olan bir isim. İsmet Paşa onun karşısında daha devletçi. Ama netice itibariyle İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında da zaman zaman bu konular etrafında anlaşmazlıklar yaşandığını biliyoruz. İşte mesela Celal Bayar'ın varlığı bu bakımdan kıymetli. İsmet Paşa'nın o çok sert, katı, müdahaleci devletçilik anlayışına rağmen mesela İktisat Vekaletine, Bakanlığına Mustafa Kemal Paşa ta önceden beri İş Bankası'nın kuruluşundan beri yakından takip ettiği, ilişkide olduğu, kıymet verdiği Celal Bayar'ı getirebiliyor. Hatta İsmet Paşa'nın başbakanlıktan alınmasından sonra onun yerine Celal Bayar'ı başbakan olarak getirebiliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bu ideoloji meselesinde bir netlik yok. İsmet İnönü'nün katı devletçiliği var ama onun aynı zamanda tecrübeye, işte ikinci meşrutiyet sonrasındaki döneme girişte ifade ettiğim daha demokrasiye uyumlu bir karakteri ve nihai ideal hedefi olmasına rağmen bir de onlarla bağdaşmayacak bu kadro dergisi örneğinde gördüğümüz gibi daha soldan veya Recep Peker örneğinde olduğu gibi hem daha soldan diyebileceğimiz hem daha sağdan diyebileceğimiz antidemokratik güçlü eğilimler var. Bunlar partiye hakim olmaya çalışıyor. Mesela Recep Peker dediğimizde o kadrodan daha avantajlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde genel sekreterlik ve İçişleri Bakanlığı sıfatlarına, makamlarına ulaşıyor. Ve aynı zamanda inkılabın ideolojisini yapmak adı altında üniversitelerde inkılap dersleri veriyor. Bunlar bir kitap haline dönüşüyor. Adeta partinin resmi ideolojisini temsil eder bir eda içerisinde. Ama mesela onun da bazı tekliflerinden yine hem İnönü'nün hem de bilhassa Mustafa Kemal Paşa'nın çok rahatsız olduğunu ifade etmek lazım. Ama neticede bütün bu rahatsızlıklara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu güçlü damarın varlığına işaret etmek lazım. Şimdi TKP meselesine dönersek, TKP legalleşme çalışmaları içerisinde Türkiye Sosyalist Partisi'ni kuruyor. Türkiye Sosyalist Partisi faaliyetlerinde sendikacılığı öne çıkarıyor. Partinin kapatılması ve tutuklamalar olabileceğini dikkate alarak parti örgütlenmesini geri plana itiyor. Yani bir güvensizlik bu kadrolarda da var. Bir de illegal bir gelenek var. Türk solunun da zaten böyle bir açmazı daha sonraki yıllara da tesir edecek. Hem Sovyetler Birliği ile kurdukları gizli ilişkiler hem yeraltı geleneği netice itibariyle bu sosyalist akıma da bir takım problemler getiriyor. Legalleşme bakımından ve legal siyaseti hazmetme bakımından. Parti İstanbul dışında temsilcilik açmıyor. İş kolu esasına göre faaliyetler yürütüyor Türkiye Sosyalist Partisi ve sendikaları. Sendika etrafında işçi teşkilatına önem veriyor. Yayın organları Gün Dergisi ve Gerçek Gazetesi'nde parti yöneticileri Marksizm teorisini ve işçi örgütlenmesinin önemini anlatıyorlar. Bu istikamette yazılar çıkıyor. Doktor Şefik Hüsnü de ikinci bir parti kurma girişiminde bulunuyor. 19 Haziran'da Ragıp Vardar, Fuat Bilege, İstefa Papadopoulos, Emin Aydınlatan, Doktor Habil Amato, Müntekim Öçmen ve Hayrettin Emin Manoğlu ile birlikte Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruluyor. Partinin tüzüğünde ülkenin siyasi, toplumsal, ekonomik hayatındaki gelişmelerden emekçilerin de yararlanması için çalışılacağı ifade ediliyor. Tüzüğe göre parti ayrıca halkın demokratik hak ve özgürlüğünü geliştirmeyi ve ülkenin dış politikasında emekçilerin de söz sahibi olmasını hedefliyor. Türkiye Sosyalist Partisi'nden farklı bir örgütlenme biçimi izleyen Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi büyük bir hızla İzmir, Kocaeli, Ankara, Adana ve Gaziantep'te örgütleniyor. İş yeri esasına göre yerel sendikalar kuruyor. Parti yayın organları sendika ve yığın adı altında yayınlanıyor. Türkiye Sosyalist Partisi ile örgütlenme ve parti programlarındaki farklılık dolayısıyla tartışmalar yaşanıyor, polemikler yaşanıyor. Bir de bir problem işte bu Türkiye'deki sol hareket bakımından. Daha kuruluşta küçük partiler kendilerini ifade ederken beraber olmak yerine bir anda işte farklı partiler ve bunların aralarındaki sert tartışmalar yaşanıyor. Bu polemikler ve küçük konular etrafındaki bölünmeler daha sonra da Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, sol hareketin temel problemine dönüşecek. Yani bu aslında nihayetinde hani Türkiye demokrasisine de katkı sunabilecek bu sol kanadın böyle parçalanması ve sertleşmesini, güç kaybetmesini beraberinde getiriyor. Bir de küçüldükçe ve aralarında anlaşmazlık arttıkça makullüklerini toplumdan, hani topluma hitap etme ve toplumdan güç alma konularında zayıflamalarına yol açıyor. Bu da marjinalleşmeye yol açıyor netice itibariyle. Her iki parti de kısa sürede önemli gelişmeler kaydederken Esat Adil, Doktor Şefik Üsni'ye birleşme teklif ediyor. Birleşme yönündeki tartışmalar sürerken İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı 16 Aralık'ta her iki partiyi, partilere bağlı sendikaları ve yayın organlarını sosyal bir sınıfın öteki sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamaya yönelik faaliyette bulundukları gerekçesiyle kapatıyor ve üyelerini tutukluyor. Yapılan yargılamalardan sonra Doktor Şefik Hüsnü ve Hüsamettin Özdoğru'nun da aralarında olduğu birçok parti yöneticisi ve üyesi çeşitli hapis cezaları alıyor. Türkiye Sosyalist Parti yöneticilerinden Esat Adil Müstecaplıoğlu ve Mustafa Bökgüce beraat ediyor. Esat Adil Müstecaplıoğlu yargı kararı onaylandıktan sonra Türkiye Sosyalist Partisi'ni yeniden kuruyor. 1951 ara seçimlerine katılıp başarılı olamayan parti 1952'de yeniden kapatılıyor. Bir süre sonra da kapatma kararı kaldırılıyor. Ama Türkiye Sosyalist Partisi artık kendi arzusuyla siyasi hayatına son veriyor. 1946 yargılamaları ve verilen cezalar 1925-1936'ya kadar illegal faaliyet gösteren, Komintern'de separat çalışma kararı alınmasından sonra illegal faaliyetleri en aza indirip başka örgütlerde yasal zeminde siyaset yapmaya çalışan sol hareketin çok partili sisteme geçilirken kendi teşkilatlarını kurarak var olma çabalarını başarısız kılıyor bu tecrübeler. Tabi burada şunu da ifade etmek lazım. Biz burada bu kısmını anlatıyoruz ama bu yapıların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Sovyet Komünist Partisi ile ilişkisi netice itibariyle Türkiye'de bu yapıları bir milli güvenlik meselesi gibi algılamaya kolaylaştırıyor. Yani bu ilişkinin varlığını da bu tahlili yaparken, bu durumu anlamaya çalışırken bir unsur olarak tahlile, analize dahil etmek lazım. Çünkü dediğim gibi Soğuk Savaş döneminde ve Türkiye ile ilişkileri özellikle kötüleşmiş Sovyetler Birliği'nin kontrolünde bir siyasi harekete Türkiye izin verebilir miydi? Ya da herhangi bir ülke bu manada izin verebilir miydi? Bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki programlarda devam etmek üzere dünden yarına program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.